Üçüncü ayrım, sayfa 27, İnfazcı, Lars Kepler. Dördüncü bölüm, Sallanan Adam. Polis yasasının 21. maddesi, eğer birinin öldüğünü, bilincini kaybettiğini veya ihtiyaç duyup da yardım çağıramayacak durumda olduğunu düşünüyorsa, polisin bir ev, oda veya başka bir mekana nasıl gireceğini belirliyordu. Polis memuru John Bengtson'un Haziran ayının o cumartesi günü Grevgaten 2 numaralı binanın üst katını incelemekle görevlendirilmesinin nedeni Stratejik Ürünler Denetleme Kurumu ISP'nin genel müdürü Carl Palmkrona'nın hiç haber vermeden makamına gelmemesi ve Dışişleri Bakanı ile önceden kararlaştırılan randevuyu kaçırmasıydı. John Bengtson, ölü veya yaralı biriyle karşılaşabileceği bir mekana ilk defa girmiyordu. Yakınlarından birinin intihar etmiş olabileceği şüphesiyle polise başvuran çok sayıda insan olurdu. Akrabalar merdiven sahanlığında korku ve endişeyle beklerken Bengtson daireye girip odaları araştırırdı. Bazen aşırı dozda eroin almaktan nabzı iyice zayıflayan bir gence, bazen de eziyet edilerek öldürülmüş bir kadın cesedine rastlardı. Bengtson içinde levye ve maymuncuk tabancasının dolduğu alet edevat çantasıyla binaya girdi. Asansörle 5. kata çıkıp zili çaldı. Bir süre bekledikten sonra ağır çantayı yere bırakıp güvenlik kapısının kilidini inceledi. Birden alt katı merdiven sahanlığından gelen ayak sürümesi gibi bir ses duydu. Sanki biri ses çıkarmamaya dikkat ederek merdivenlerden aşağı iniyordu. Bir süre kulak kesildikten sonra kapının koluna bastırdı. Kapalı değildi. İçeri doğru yavaşça açıldı. ''Kimse yok mu?'' diye bağırdı Bengtson. Birkaç saniye bekledi, çantayı sürükleyerek kapının eşiğinden geçti, ayaklarını paspasa sildi, kapıyı kapatarak büyük bir hole girdi. Odalardan birinden müzik sesi geliyordu. Oraya doğru yürüdü, kapıya vurup içeri girdi. Sade döşenmiş geniş bir oturma odasıydı. 3 kanepe, 1 cam sehpa vardı. Duvarda fırtınayla boğuşan bir gemi tablosu asılıydı. Düz, şeffaf bir müzik setinden soğuk mavi bir ışık yayılıyordu. Hoparlörlerden melankolik bir keman sesi yükseliyordu. Odanın bir tarafında çift kanatlı bir kapı vardı. Bengtson gidip kapıları açtı. Arnobo stili kocaman pencerelerin olduğu bir salon vardı karşısında. Pencerelerin üst tarafındaki camlı küçük bölmelerden yaz güneşi süzülüyordu. Beyaz salonun ortasında bir adam asılıydı. Üzerinde şık kıyafetler vardı. Bengtson kapının eşiğinde durup adamın cesedine baktı. Çamaşır ipinin diğer ucunun tavan lambasının çengeline bağlandığını keşfedene kadar sanki bir ömür geçti. Adam yukarı doğru sıçramış da öylece donup kalmış gibiydi. Ayak bilekleri gerilmiş, ayakkabılarının uçları yeri işaret ediyordu. Tavana asılıydı ama bir şey vardı, tuhaf, anlaşılmaz bir şey. Bengtson odanın eşiğinden geçmedi. Suç mahalline dokunmamalıydı. Kalp atışları hızlanmıştı. Nabzının ritmini hissediyordu, yutkundu. Boş salonda sallanan adamın üzerinden söküp alamadı gözlerini. Kafasının içinde bir isim dolaştı, bir fısılda. Yuna, hemen Yuna Linna ile konuşmalıyım. Odada hiç mobilya yoktu. Yalnızca tavana asılı bir adam vardı ve büyük ihtimalle bu adam ISP'nin genel müdürü Carl Palmkrona'ydı. İpin ucu tavan lambasının çengeline bağlıydı. Ortada oraya tırmanacak bir şey yok diye düşündü. Tavan yüksekliği en az 3,5 metreydi. Düşüncelerini toparlamaya çalışan Bengtson gördüğü her şeyi kaydetti. Adamın yüzü nemli bir şeker gibi sararmıştı. Fal taşı gibi açılmış gözlerinde az sayıda kırmızı nokta vardı. Açık gri takımının üzerine ince bir palto giymişti. Ayakkabıları alçak topukluydu. Cesedin hemen altında birikmiş silik gölünün yanında siyah bir çanta ve bir cep telefonu vardı. Asıl adam birden titredi. Bengtson nefesini tuttu. Tavana ağır bir şey düştü. Tavan arasından çekiç sesleri duyuldu. Yukarıda birileri vardı. Bir düşme sesi daha duyuldu. Palmkrona'nın cesedi bir kez daha titredi. Bir matkap makinesi çalıştı, sonra sustu. Bir adam bağırarak bir şeyler söyledi. Daha fazla kablo istiyordu. Çatı kablosu diye bağırdı. John Bengtson oturma odasından geri dönerken nabzı düzelmişti. Hole geldiğinde dış kapının açık olduğunu gördü. İçeri girerken kapattığından kesinlikle emindi. Ama belki de yanılıyordu. Daireden çıktı. Kendi bölümüne rapor vermeden önce Devlet Suç Soruşturma Kurumu RKP'den cinayet masası komiseri Yuna Linna'yı aradı. 5. Bölüm RKP Haziran 1. haftasıydı. Stockholm'de insanlar birkaç haftadır çok erken uyanıyorlardı. Neredeyse bütün bir gece aydınlık oluyor ve güneş 3.30'da doğuyordu. Hava inanılmaz sıcaktı. Kuş kirazları ve leylaklar el ele verip birlikte açmışlardı. Kronoberg Parkı'ndaki salkım çiçeklerden yayılan kokular Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kapısına kadar ulaşıyordu. İsveç'in ulusal ve uluslararası düzeyde ağır suçlara karşı operasyon yetkisine sahip tek teşkilatı RKP'nin genel müdürü Carlos Eliasson 8. kattaki odasında pencerenin önünde dikilmiş Kronoberg Parkı'nın dik yamacına bakıyordu. Elinde tuttuğu telefonda Yuna Linna'nın telefon numarasını tuşladı ve bir kez daha otomatik sekretere bağlandı. Telefonu kapatıp yazım masasının üzerine koyarken saate baktı. Peter Neslund odaya girdi. Carlos'un dikkatini çekmek için öksürdü. Üzerinde izliyoruz, işaret ediyoruz ve öfkelendiriyoruz yazan flamaya yaslandı. Pollock ile adamları birazdan burada olurlar dedi. Saate bakabiliyorum dedi Carlos. Hiç değilse sandviçler hazır dedi Peter. Yüzünden sonraki bir gülümseme yerleştiren Carlos, eleman topluyorlarmış duydun mu diye sordu. Petter'in yanakları kızardı, bakışlarını yere indirdi, kendini toplayıp tekrar kaldırdı. Ben, RMK'ya önermek için uygun birileri var mı aklında? Dipnot RMK, Cinayet Masası Genel Komisyonu. RMK, İsveç genelinde yürütülen cinayet soruşturmalarını nezaret eden 6 uzmandan oluşuyordu. Komisyon PUG diye kısaltılan polis ağır suçlar araştırmanın desteğiyle son derece sistematik çalışıyordu. RMK'nın daimi üyelerinin üzerlerinde çok yük vardı. O kadar çok taleple karşılaşıyorlardı ki Emniyet Müdürlüğü'nde toplanmaya bir türlü vakitleri olmuyordu. Peter Neslund odadan çıktığında Carlos koltuğuna oturup akvaryumdaki cennet balıklarını izlemeye başladı. Tam balık yemine uzanırken telefon çaldı. Evet, yukarı geliyorlar dedi danışma memuru Magnus. Carlos ayağa kalkmadan önce Yuna Linna'yı bir kez daha aradı. Aynada kendine şöyle bir baktıktan sonra odadan çıktı. Koridora çıktığında asansörün kata geldiğini bildiren sesi duydu. Bir an gözlerinin önünde RMK'nın resmi belirdi. Yıllar önce birkaç meslektaşıyla birlikte Rolling Stones konserine gitmişlerdi. Sahneye çıkan grup üyeleri rahat takılan iş adamlarına benziyorlardı. RMK üyelerinin giydiği gibi siyah takımlar giyip kravat takmışlardı. En önde gümüş rengi saçlarını at kuyruğu yapmış Nathan Pollock, arkasında Eric Erickson vardı. Çerçevesi elmas taşlı gözlüklerinden dolayı ona Elton diyorlardı. Onları Niklas Dent ile P.G. Bondeson izliyordu. Kambur ve asık suratlı adli teknisyen Tommy Coffeyet en gerideydi. Carlos onlara toplantı odasını gösterdi. Operasyon şefi Benny Rubin yuvarlak masaya çoktan oturmuş sade kahvesini içerek onları bekliyordu. Tommy Coffeyet meyve sepetinden bir elma alıp gürültüyle yemeye başladı. Gülümseyerek ona bakan Pollock başını salladı. ''Hoş geldiniz.'' diye başladı Carlos. ''Bu toplantı için zaman ayırabilmenize sevindim. Konuşmamız gereken ciddi sorunlar var.'' ''Yuna Linna da toplantıya katılmayacak mıydı?'' diye sordu Tommy Coffeyet. ''Katılacaktı ama.'' dedi Carlos tereddütle. ''O canı nasıl istiyorsa öyle davranır.'' dedi Pollock alçak sesle. ''Önceki yıl işlenen tumba cinayetini Yuna çözdü.'' dedi Coffeyet. ''Bunun üzerine çok düşündüm. Kendinden çok emindi. Cinayetlerin nasıl bir sırayla işlendiğini bile söyledi.'' ''Her türlü mantığı alt üst ederek.'' diye gülümsedi Elton. ''Ben daha çok işe teknik açıdan yaklaştım.'' diye devam etti Coffeyet. Ama Yuna içeri girdi ve yalnızca kan izlerine baktı. Olayı nasıl çözdü anlayamadım. ''Bütünü gördü.'' dedi Pollock. şiddetin dozunu, harcanan çabayı, huzursuzluğu ve evdeki ayak izlerini soyunma odasındakilerle karşılaştırıldığında ne kadar yorgun olduğunu gördü. "Yine de anlayamıyorum," diye mırıldandı Kofayet. Carlos hafifçe öksürerek resmi olmayan gündeme döndü. "Bu sabah deniz polisinden aradılar," dedi. "Yaşlı bir balıkçı bir kadın cesedi bulmuş."
"Ağa mı takılmış?"
"Hayır. Dallar açıklarında sürüklenen bir tekne görmüş. Kayıkla gidip tekneye çıkmış, ön kamerada yatakta oturur vaziyette bulmuş kadını."
"Ama bu bizim komisyonu ilgilendirecek bir vaka değil," dedi Peter Neslund.
"Cinayet mi?" diye sordu Pollock.
"Galiba intihar," dedi Peter.
"Acele edecek bir durum değil," diyen Carlos bir parça kek aldı. "Bilin istedim."
"Başka neler var?" diye sordu Kofayet askıt bir suratla.
"Westra göt alan polisi bilgimize başvurdu," dedi Carlos. "Masada yazılı bir özeti var."
"Benim buna ayıracak vaktim yok," dedi Pollock.
"Hepiniz çok meşgulsünüz, bunu biliyorum," dedi Carlos bir eliyle masadaki yiyecek kırıntılarını toplarken. "En iyisi işe başka bir yönden başlayalım. RMK'nın eleman alma işini konuşalım."
Benny Rubin keskin bir bakışla etrafını süzdükten sonra yönetimin ağır bir yük hissettiğini, bu nedenle yeni bir elemanla üye sayısını arttırmaya karar verdiğini söyledi.
"Buyurun, söz serbest," dedi Carlos.
"Bu konuyu konuşmak için Yuna'yı beklemeyecek miyiz?" dedi Kofort. Uzanıp paketlenmiş sandviçlerden birini aldı.
"Gelecek mi emin değilim," dedi Carlos.
"Önce bir kahvaltı ederim," dedi Eric Erickson gözlüğünü düzelterek.
Son balıklı sandviç paketini açan Tommy Kofort, dereotu sapını çıkarıp bir kenara koydu, sandviçin üzerine biraz limon sıkıp kağıt bir peçeteye sararak yemeye hazırlandı. Birden kapı açıldı ve içeriye dağınık sarı saçlarıyla Yuna Linna girdi. Gülümseyerek fince "Sio Tilly Poyat," dedi.
"Dipnot, dereotu yiyin çocuklar, fince."
"Öyle ya," diye güldü Pollock. "Dereotunuzu yiyin çocuklar."
Nathan ile Yuna neşeyle birbirlerine baktılar. Yanakları kızaran Kofoet gülümseyerek başını salladı. Yuna dereotunu alıp tekrar Kofoet'in sandviçine koydu. Pollock bir kahkaha atarak "Tilly," dedi.
"Toplantıya devam etmeye ne dersiniz?" dedi Peter.
Yuna Pollock'la tokalaştıktan sonra bir sandalye çekti, ceketini arkalığına asıp oturdu.
"Geciktiğim için özür dilerim," dedi alçak sesle.
"Gelmene sevindik," dedi Carlos.
"Sağ olun.
Biz de tam yeni eleman işini konuşuyorduk."
Carlos alt dudağını çekişleken Peter sandalyenin üzerinde sağa sola döndü.
"Bence sözü Nathan'a bırakalım," diye devam etti Carlos.
"Olur, memnuniyetle. Şimdi yalnızca kendi adıma konuşmuyorum," diye söze girdi Nathan Pollock. "Hepimiz adına, hepimizin ortak arzusu bize katılman Yuna."
Odaya bir sessizlik çöktü. Nicholas Dent ile Eric Erickson başlarını salladılar. Peter arkasından gelen ışıkla siyah bir figür gibi görünüyordu.
"Bu bizi çok memnun eder," dedi Kofoet.
"Teklifiniz gurur verici," dedi Linna, parmaklarını tarak yapıp kalın saçlarında dolaştırdı. "İşinizin uzmanısınız, bunu ispat ettiniz. Yaptıklarınıza saygı duyuyorum." Masadakiler gülümsediler.
"Ama ben sizin katı çalışma kurallarınıza bağlanmak istemiyorum."
"Bunu biliyoruz, anlıyoruz," dedi Kofayet aceleyle. "Bizim tarzımız biraz hantal ama yine de faydalı. Olaylar gösterdi ki..."
Sustu.
"Biz bir teklif edelim dedik," dedi Pollock.
"Sanırım bana uymaz," dedi Linda.
Bakışlar yere çevrildi, biri iç çekti. Telefonu çalan Yuna özür dileyerek ayağa kalkıp odadan çıktı. Birkaç dakika sonra dönüp ceketini aldı.
"Çok üzgünüm," dedim. "Bu toplantıda kalmayı çok isterdim ama..."
"Önemli bir şey mi var?" dedi Carlos.
"John Bankson aradı. Carl Palm Corona'yı bulmuş."
"Bulmuş mu?"
"Asılı," dedi Yuna. Gözleri gri bir cam gibi parladı.
"Pankrona'da kim?" dedi Pollock. "İsmi hatırlayamadım."
"ISP'nin genel müdürü," dedi Kofayet. "İsveç silah ihracatının son karar merciği."
"ISP'nin işleri güvenlik sınıfından değil mi?"
"Evet," dedi Kofayet.
"O zaman bırak SEPO ilgilensin."
"Ama Bankson'a gidip bakma sözü verdim," dedi Yuna. "Çok tuhaf bir durum varmış."
"Nasıl yani?" diye sordu Carlos.
"Yani yok, önce gidip kendi gözlerimle görmeliyim." Heyecanlı bir şeye benziyor dedi Kofayet. Ben de gelebilir miyim?
İstersen gel.
O zaman ben de geliyorum dedi Pollock.
Carlos toplantıyla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştı ama faydasızdı. Üçü birlikte toplantı odasından serin koridora çıktılar.
6. bölüm. Ölüm nasıl geldi? Komiser Yunalina 20 dakika sonra siyah Volvo'sunu Strand Wagen'de park etti. RMK'dan arkadaşlarının olduğu gümüş grisi Lincoln Town'da hemen onun arabasının arkasına yanaştı. Yuna arabadan çıkıp arkadaşlarını bekledi. Üçü birlikte köşeyi dönüp Grev Gatan 2 numaralı binaya girdiler. Gacırdayan eski bir asansörle en üst kata çıkarlarken Kofoet o bildik asık suratıyla Yuna'ya neler bildiğini sordu.
ISP Carl Palmkrona'nın kaybolduğunu bildirmiş diye başladı Yuna. Ailesi yok. Meslektaşlarından hiçbiri özel hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyor. Adam piyasada görünmeyince araştırma incelemeden John Bengtson'u buraya yollamışlar. O da adamı salonda asılı bulmuş. Beni aradı. Tuhaf bir durum varmış. Hemen gelmemi istedi.
Nathan Pollock kavruk yüzünü buruşturarak nasıl tuhafmış dedi.
Asansör durdu, Yuna kapısını açtı. Bengtson, Palmkrona'nın dairesinin kapısında bekliyordu. Elindeki kitabı cebine koydu, Yuna ile tokalaştı. Yuna yanındakileri tanıttı, sessizce el sıkıştılar.
Geldiğimde kapı kilitli değildi diye anlatmaya başladı Bengtson. İçeriden müzik sesi duydum.
Palmkrona salonda asılı vaziyetteydi. Şimdiye kadar çok sayıda insanı ipten aşağı aldım ama bu defa bence bu iş intihara benzemiyor. Yani Palmkrona'nın toplumdaki yerini, işini dikkate alırsak...
Beni aradığın iyi oldu dedi Yuna.
Cesedi inceledin mi dedi Kofoet somurtkan bir ifadeyle.
Salonun eşiğinden bile geçmedim dedi John.
Çok iyi diye mırıldandı Kofoet. Bengtson'la birlikte muhtemel delillere zarar vermemek için yere koruyucu levhalar yerleştirmeye başladı.
Bir dakika sonra Yuna ile Nathan Hall'e girebildiler. Bengtson mavi bir kanepenin yanında bekliyordu onları. Hafif aralık duran çift kanatlı kapıyı işaret etti. Yuna koruyucu levhaların üzerlerine basarak kapıları sonuna kadar açtı.
Yüksek pencerelerden giren güneş içerisini ısıtmıştı. Palmkrona salonun tam ortasında tavana asılıydı. Üzerinde açık renk bir takım yazlık pardüsü ve iskarpinler vardı. Beyaz yanaklarında, gözünün kenarlarında ve dudaklarının etrafında sinekler geziniyor, küçük sarı yumurtalarını bırakıyorlardı. Cesedin hemen altındaki sidik gölünün ve zarif evrak çantasının etrafında da uçuşuyorlardı. İnce çamaşır ipi Palmkrona'nın boğazına iyice oturmuş, etrafında mor kırmızı bir halka oluşmuştu. Gömleğine burnundan kan ve sümük akmıştı.
İnfaz edilmiş diye hüküm bildiren Kofoet eline koruyucu eldivenler giydi. Yüzündeki ve sesindeki o aksi ifade kaybolmuştu. Gülümseyerek diz çöküp tavandan sarkan cesedin fotoğraflarını çekmeye başladı.
Büyük ihtimalle boyun omurunda kırık bulacağız dedi Pollock.
Yuna önce tavana sonra yere baktı.
Bu bir çeşit beyan diye hevesle devam etti Kofayet.
Durmadan cesedin fotoğraflarını çekiyordu.
Demek istediğim katil cinayeti saklamaya çalışmamış. Aksine bir mesaj veriyor. Birilerine bir şey söylüyor.
Evet ben de böyle düşündüm dedi Bengtson. O da boş. Tavana ip bağlamak için üzerine çıkabileceği ne bir sandalye ne de merdiven var.
Cevaplanması gereken soru şu, katilin mesajı ne diye devam etti Kofoet.
Fotoğraf makinesini indirip gözlerini kısarak cesedi inceledi.
Genellikle vatan hainlerini ve muhbirleri asarak cezalandırırlar. Yahuda İskoryat'ı bir düşünün.
Bir saniye diye sözünü kesti Yuna, gözünü yerde bir noktaya dikti.
Ne var diye sordu Pollock.
Sanırım intihar dedi Yuna.
''Tabii canım, tipik intihar.'' diye bir kahkaha attı Kofayet. Adam kanatlarını çırparak havalandı ve...
''Evrak çantası.'' dedi Yuna. ''Eğer çantayı diklemesine koyduysa ilmeğe ulaşabilmiştir.''
''Amaç tavandaki çengere kadar uzanamaz.'' dedi Pollock.
''İpi çengere önceden bağlamıştır.''
''Bence yanılıyorsun.''
Yuna omuzlarını silkti. ''Müzik ve düğümleri birlikte düşünün.''
''Şu çantaya baksak olmaz mı?'' dedi Pollock öfkeyle.
''Önce şu izleri bir toplayayım da.'' dedi Kofoet.
Susup sessizce Kofoed'i izlediler. Eğri kısa bedeniyle emekleyerek altında ince bir jelatin tabakası olan siyah plastik bir film yaydı yere. Film tabakasının üzerinde dikkatle lastik rulo gezdirdi.
''Bana birkaç biopek ile bir büyük kutu verebilir misiniz?'' dedi. Başıyla malzeme kutusunu işaret ederek. ''Karton kutu mu?'' diye sordu Pollock.
''Evet'' diyen Kofoed, Pollock'un attığı paketleri yakaladı. Yerdeki biyolojik izleri sağlam aldıktan sonra el sallayarak Pollock'u salona çağırdı. ''Çantanın kenarında ayakkabılarının izini bulacaksınız'' dedi Yuna. ''Geriye doğru düşmüş olmalı. Beden çapraz sallanmış.''
Pollock hiçbir şey demeden deri çantaya doğru giderek diz çöktü. Çantaya eğildiğinde at kuyruğu gümüş saçı omzuna düştü. Çantayı uzunlamasına yere dikti. Siyah derinin üzerinde açık gri ayakkabı izi vardı.
''Ben dememiş miydim?'' dedi Yuna.
''Vay be!'' dedi Kofoed hayranlıkla, yorgun yüzü bir gülümsemeyle ışıdı.
''İntihar!'' diye mırıldandı Pollock.
''En azından teknik olarak,'' dedi Yuna. Üçü birlikte durup tavandan sarkan cesede baktılar.
''Bakalım elimizde ne var?'' dedi Kofoed. Hala gülümsüyordu. ''Silah ihraç edilip edilmeyeceğine karar veren bir adam intihar etmiş.''
''Bu bizim işimiz değil.'' diye iç çekti Pollock.
Eldivenlerini sıyırıp çıkaran Kofoed cesedi işaret etti.
''Yuna, şu düğümler ile müzik arasında ne ilişki var Tanrı aşkına?''
''Çift balıkçı düğümü'' diyen Yuna lambanın çengelindeki düğümü işaret etti.
''Palm Crowna'nın deniz kuvvetlerindeki uzun meslek hayatından kalma.''
''Peki müzik?''
Yuna dalgın bir ifadeyle cesede baktı.
''Senin fikrin ne?'' dedi.
''Bir keman sonatı,'' dedi Kofoed. ''18. yüzyıl başları veya...''
Kapının zili çaldığına susup birbirlerine baktılar. Yuna hole doğru giderken diğerleri peşine takıldı. Ama merdiven sahanlığından görünmemek için kapıya fazla yanaşmadılar. Yuna kapının yanında durdu. Gözetleme deliğinden bakıp bakmamayı tartıp bakmamaya karar verdi. Elini uzatıp kapı koluna bastırırken anahtar deliğinden akan havayı hissetti. Ağır kapı yavaşça açıldı. Merdiven sahanlığı karanlıktı, otomat sönmüştü. Birinin soluduğunu duydu Yuna, çok yakınındaydı. Elini silahına götürüp dikkatle kapının arkasına baktı. Kapının menteşe aralığından sızan ışıkta uzun boylu bir kadın gördü. Elleri kocamandı, 65 yaşlarındaydı. Hiç hareket etmiyordu. Yanağında kocaman ten rengi bir plaster vardı. Gri saçları kısa kesilmişti. Yuna'nın gözlerine dikti gözlerini.
''Onu indirdiniz mi?'' dedi.
3. ayrımın sonu. Sayfa 39.